bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Karanlığa Doğan Işık 1. Kaset 1. Yüz. Çiğ tanelerine vuran ilk ışıklarla yeni bir gün daha başlıyordu. Boğazda öten bülbüller de yeni günün ilk habercisi. Bunlardan birinin ahenkli sesiyle yaşlı adam uyandı ve saate baktı. 6:05 geçiyor. Biraz erken ama artık uyanmıştı. Yavaş yavaş yatağından kalktı ve pencereyi açtı. Derin bir nefes aldı. Doğanın bu güzel kokusunu çok seviyordu. Çeşit çeşit çiçeklerin, boy boy ağaçların, irili ufaklı bitkilerin kulübesinin önünde akan çayın kokusuydu bu. Yaşlı adam her zaman yaptığı gibi ilk önce kahve suyunu koydu ve dışarıya çıktı. Nisan ayıydı. Hava biraz soğuktu ama canlanan tabiatın güzelliğinden bu soğuğa aldırış etmiyordu. Küçük bahçesindeki ağaçlar tomurcuklanmış, toprak adeta yeşil renge boyanmıştı. Kendisi gibi ihtiyarlamış olan gül ağaçları hala uykudaydı. Çiçekleri biraz suladıktan sonra yan bahçedeki mavi tulumbadan su çekip yüzünü yıkadı ve kulübeye girdi. Bakımsız bir kulübe fundalığa bakan iki küçük odayla bir mutfağı var. Gıcırdayan tahtaların üstünden geçip mutfağa geldi ve ocağı söndürdü. Girintili çıkıntılı emektar masasının üzerine kahvaltıları koymaya başladı. Şöminedeki ateşin sönmek üzere olduğunu fark etti. Birkaç parça odun attı ve sofraya oturdu. Ama pek bir şey yemeden kalktı, şöminenin karşısına geçti. Odunlar yanmaya başlamıştı. Çıtırtıda sesler çıkaran ateşe bakarken adam daldı gitti. Çok çok uzaklardaydı şimdi. 1930'lu yılların İsviçre'sinde. Bern'de bir konakta gözlerini açtı. Klaus, hala kalkmadın mı? Okula geç kalacaksın. Bu sesin sahibi Klaus'un annesi, zayıf uzun boylu güzel bir kadın. Hüzün dolu yemyeşil gözleri olan bakımlı kumral bir Fransız. Hemen yataktan kalktı, okul kıyafetlerini giydikten sonra çatı katındaki şirin odasından yemek odasına doğru hızlıca yürüdü. Babası Sebastian Kunz, kız kardeşi Elke, özürlü ağabeyi Frank ve annesi Michel kahvaltı sofrasındaki yerlerini çoktan almışlardı. Her zamanki sert tavrıyla "Nerede kaldın pis tembel?" dedi Bay Kunz. Ettiği her laf gibi bu lafta çocuğun içine oturmuş, içinde çağlayan hüzün seline katılmıştı. Hiçbir şey olmamış gibi yerine oturdu küçük çocuk. Gülümseyerek herkese günaydın dedi. Bay Kunz pis pis bakarak günaydın dedi ve yerinden kalktı. Kahvaltısını bitirmişti. Keçi gibi inatçı, huysuz, asabi ve acımasız bir adamdı. Bay Kunz 60'ına merdiven dayamasına rağmen çok dinçti. İnsanın içini ürperten donuk mavi gözleriyle gören herkese korku salan, asık suratlı zengin bir tüccardı. Hiçbir şey demeden konaktan çıktı gitti. Genç kadın dalgın gözlerle dışarıya baktı bir an. Sonra gülümseyerek çocuklarına baktı. Bayan Kunz çok şefkatli bir kadındı. Çölde suya hasret kalmış bu üç çiçeği tek sulayan kişi oydu, tek başına. Sadece kurumalarını sağlayan, içi içini yiyordu. Bayan Kunz çok mutsuzdu. Genç kızlığındaki neşesinden, yaşama sevincinden eser kalmamış, bambaşka bir insan olmuştu. Çocuklarını üzmemek için gülümsüyor, onlara hiçbir şey hissettirmiyordu. Michel'in bu hüzünlü yaşamı babasının iflas etmesiyle başlamıştı. Evlerini, arsalarını satmışlar fakat borçlarını tamamıyla ödeyememişlerdi. Bir alacaklı daha vardı. Bu kişi Sebastian Kunz'tu. Satmadıkları tek mal varlığı olan orman evine sık sık geliyor, bir an evvel kendisine ödeme yapmalarını istiyordu bu acımasız adam. İstenmeyen ziyaretlerinde Michel'e rastlarsa ona yiyecek gibi bakıp genç kızı çok rahatsız ediyordu. Kendisinden 26 yaş büyük olan adamın bu bakışları onu hem korkutuyor hem anormal geliyordu. Şükran gününden bir gün önce Bay Kunz'un adamlarından biri gelip cebindeki zarfı verdi. Michel'in babası Bay Le Pen endişelenerek ne hakkında diye sordu. Suratsız adam bilmiyorum deyip çekip gitti. Kalbi hızla atmaya başlamıştı. Karısına dönerek burayı da satacağız herhalde dedi ve zarfı açtı. İçinden bir davetiye çıktı. Şaşkınlık içinde davetiyeyi okumaya başladı. Le Pen ailesiyle yarın vereceğim akşam yemeğinde buluşmaktan şeref duyacağım. Karı koca Bay Kuntz'un insafa geldiği, onlara ödeme için zaman vereceği hissine kapıldılar ve yemeğe gitmeye karar verdiler. Ertesi gün üçü birden yola çıktılar. 2 saatlik yoldan sonra Bay Kuntz'un görkemli konağına ulaştılar. Büyük bir arazinin ortasında 3 katlı kahverengiye boyanmış bir konaktı. Aynı sahibine benziyor, insanı ürkütüyordu. Onlar merakla etrafa bakınırken kahya çıka geldi. 40-45 yaşlarında güler yüzlü bir adamdı. Hep birlikte büyük salona girdiler. Bay Kuntz arkası dönük dışarıya bakıyordu. Kendine doğru gelen ayak seslerini işitince, "Hoş geldiniz, beni kırmadığınıza sevindim," dedi. Hep birlikte oturdular. Üçüyle de yakından ilgileniyordu. Michelle'e olan ilgisinin bir başka olduğu gözden kaçmıyordu. Samimi ve dostça olan bu tavrı üçünü de çok şaşırtmıştı. Zalimin huyuna suyunu değiştiren neydi acaba? Uzun süren bu sohbetten sonra konağı gezmeye başladılar. Övünerek evinden bahsetmeye başladı. Derninin en büyük konağı, 17 odası, 3 salonu, 4 tuvaleti, 4 banyosu vardır. Konağın mimari özelliklerine kadar geldi. Ardından bahçeyi dolaşmaya başladılar. Rengarenk çiçeklerle bezenmiş, bakımlı bir bahçeydi. Arka bahçede Bay Kuntz'un sevdiği nadir şeylerden biri olan atlar vardı. Uzun süren bu gövde gösterisinden sonra yemek salonuna girdiler. Bayan Le Pen başka davetli yok mu diye sordu. Bugünü sizinle baş başa geçirmek istedim. Onun için hiç kimseyi davet etmedim diye cevap verdi Bay Kuntz. Teker teker sofradaki yerlerini aldılar. Bay Kuntz zenginliğini sofrasına yansıtmış, bütün ayrıntıları düşünmüştü. Le Pen'leri yemeğe çağırmasının nedeni sanki onları etkilemekti. Onların önceden çok zengin olduklarını unutmuş gibi bir hali vardı. Bayan Le Pen bunu hissetmiş ve birden durgunlaşmıştı. Bu sırayla tüm aile fertlerine sirayet etti ve yemeğin bitimine doğru uzun bir suskunluk oldu. Bay Kuntz bu suskunluğu bozdu. İşleriniz nasıl gidiyor Bay Le Pen? Yaşlı adam beyninden vurulmuşa döndü ve bir müddet hiçbir şey söylemedi. Bu arada Bayan Le Pen atıldı. Ne yazık ki olumlu hiçbir gelişme yok. Bay Le Pen de yavaşça başını sallayarak onayladı. İçindeki üzüntüyü ifade etmesine hiç gerek yoktu. Herhalde ne yapacağınızı, bu durumdan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsunuzdur. Bay Kuntz'un bu sözleri çok gururlu iki insan olan Bay Le Pen ve Michelle'e çok dokundu. Kendilerini çaresiz ve aşağılanmış hissediyorlardı. Michelle ağlayarak yemek salonundan ayrıldı. Bayan Le Pen hemen kızının arkasından gitti. Bay Kuntz hemen üzgün bir tavır takındı. Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim. Sadece size yardımcı olmak istiyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Bay Le Pen başını kaldırdı. Elbette. Şu anki en büyük sorununuzun bana yapmanız gereken büyük miktardaki para ödemesini yapmamanız olduğunu biliyorum. Her şeyinizi sattınız. Elinizde bir küçük orman eviniz kaldı. Onu satsanız dahi bu borcu kapatamayacaksınız. Bunun farkındayım. Şöyle bir şey düşündüm Bay Le Pen. Size 2 yıl müddet ve yeni bir iş kurmanız için borç para vereceğim. Yaşlı adam hayretler içinde adamın yüzüne baktı. Buruk olsa da içinde bir umut ışığı belirmişti. Bu sorundan kurtulmanın tek yolu buydu. Bay Kuntz'un dediği doğruydu. Orman evi borcunun 1/4 bile etmezdi. Yeni bir iş kurması da mümkün değildi. Bayan Le Pen'in ziynet eşyalarını satmışlar, onunla geçiniyorlardı. Bu paranın bitmesine de ramak kalmıştı. Bay Le Pen ilerlemiş yaşına rağmen iş bulup çalışmayı düşünüyordu. Ama borçlarından dolayı hapse girerse karısı ve kızının hali ne olacaktı? Başlarını sokacak bir evleri bile olmayacaktı. O bu düşüncelere dalmışken Bay Kuntz ellerini cebine koydu. Yalnız sizden bir isteğim var Bay Le Pen. Merakla adamın yüzüne baktı ve isteğinin ne olduğunu sordu. Yüzündeki eski ifade yerine gelmiş olan adam, kızınız Michelle'le evlenmek istiyorum dedi. Kızına göz koymuş olan yaşlı kurdun sözlerini duyunca Bay Le Pen neye uğradığını şaşırdı. Öfkeyle ona bakarak, sana kızımı satmamı istiyorsun benden alçak adam diye bas bas bağırınca, salonda konuşulanları duymuş olan Michelle koşarak içeri girdi. Babasını sakinleştirmeye çalıştı çünkü karşılarında duran canavarın neler yapabileceğini tahmin edebiliyordu. Zavallı adamcağız öfkeden kıpkırmızı hale gelmiş, ileride sonuna sebep olacak sancı göğsünün ortasına bıçak gibi saplanmıştı. Ağır adımlarla at arabasına bindi, ardından karısı ve kızı da ona katıldılar. Hiçbir şey söylemeden yola koyuldular. Bay Kuntz da hiçbir şey söylememişti ama gözleri çok şey ifade ediyordu. Güneş daha batmamış, etrafı kızıl renge boyamıştı. İki tarafa ağaçlarla kaplı yoldan hızla ilerliyorlardı. Gözlerini içinde kuğuların yüzdüğü gölün güzelliğini, ne de ağaçlarla kaplı dağların büyüleyici manzarasını görüyordu. Bozuk dağ yolunu geçtikten sonra evlerine ulaştılar. Bay Le Pen bitkin bir halde olduğu için hemen yattı. Bayan Le Pen kocasının başında dururken Michel iyi akşamlar dileyip odasına çekildi. Yağmur yağmaya başlamıştı. Damlalar yavaş yavaş toprakla buluşuyordu. Genç kız yağan yağmuru odasındaki küçük pencereden seyrederken sessiz sessiz akan gözyaşları ona eşlik ediyordu. Bütün gece hiç uyumadı. Yağmur dinmişti ama onun gözyaşları dinmemişti. Üstüne ay ışığı vuran yatağında hayalleri aklına geliyor, boğazı düğümleniyordu. Ağlamaktan bitkin düşmüş olan kız sabaha karşı uyuyakaldı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra uyandı. Güneş doğmuş, güzel bir yaz günü başlamıştı. Hava sıcaktı ama onun içi titriyordu. Kahvaltı bile etmeden dışarıya çıktı. Kulübenin önünde akan çayın kenarında biraz oturduktan sonra yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Ormanın derinliklerine doğru giden patikadan ilerlemeye başladı. Papatyalar ve gelincikler masum masum ona bakıyorlardı. Ağaç dallarındaki kuşlar ise sanki halini anlamış gibiydi, coşkuyla ötmüyorlardı. Biraz yürüdükten sonra zümrüt yeşili ağaçlarla kaplı tepelerin eteğindeki küçük göle ulaştı. Büyük bir taşın üstüne oturup etrafı seyretmeye, aynı zamanda düşünmeye başladı. Bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendini feda edip hem yüzü hem ruhu çirkin olan o merhametsizle evlenip ailesini kurtaracak ya da onlarla birlikte sefalet çekecekti. Annesini ve babasını çok seviyordu Michel. Kendisi çok genç ve güzeldi. Kısa bir süre sonra başka biriyle evlenip bu durumdan kurtulabilirdi. Sevdiği bir kişi vardı. Zaten ama anne ve babasının durumu ne olurdu? Sevdiği genç kendi kendini ancak geçindiriyordu. Kendini feda edip Bay Kuntz'la evlenmeye karar verdi. Hayatının en zor kararıydı ama ailesi için bunu yapmaya mecburdu. Gözündeki yaşları sildi ve yola koyuldu. Eve gidip kararı onlara açıkladı. Annesi hiçbir şey söylemedi ama babası hemen karşı çıktı. ''Bunun suçlusu benim Michel, cezasını da ben çekeceğim. Sen benim kızımsın, bunu ispatladın. O zalime adanacak bir kurban değilsin, benim melek kızım.'' deyip gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Zavallı adamcağız günden güne eriyor, her şeyden kendini sorumlu tutuyordu. Öğle yemeğinden sonra genç kız bir arkadaşına gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Fakat bir arkadaşına değil, Bay Kuntz'a gidiyordu. Konağa ulaştığımda evde yoktu. Kahya atıyla gezintiye çıktığını, kısa bir süre sonra geleceğini söyledi. Çalışma odasında onu beklemeye başladı. Çünkü onunla adeta ticari bir anlaşma yapacak, onunla evleneceğini söyleyecekti. Kısa bir süre sonra atın üstünde kurt gözüktü. Onu görür görmez yüzündeki hüzünlü ifadenin yerini nefret dolu soğuk bir ifade aldı. Bay Kuntz, Michel'in orada olduğunu görünce adeta uçarcasına odaya gelmişti. Hiç şaşırmış gibi gözükmüyor, gözleri avını kapmak üzere olan bir kartal misali parlıyordu. ''Merhaba, hoş geldin.'' kendinden emin bir tavırla ''Beklediğimden çok çabuk oldu.'' derken Michel sözünü kesti. ''Bu işi bir an evvel bitirmek istiyorum. Sizinle evleneceğim. Karşılığında babamın yakasına yapışmaktan vazgeçip yeni bir iş kurması için sermaye vereceksiniz. Borç değil, tamam mı?'' Bay Kuntz ''Elbette, bundan hiç şüphen olmasın.'' diye cevap verdi. ''Düğün törenini ne zaman yapalım?'' ''Birkaç hafta içinde yapabiliriz. 17 Temmuz benim doğum günüm. Yani 10 gün sonra, o gün evlenelim.'' Michel başını sallayarak onayladı. O gün geldi çattı. Diğer gelinlerin aksine içinden ne gelinlik giymek ne makyaj yapmak geliyordu. Dünyadaki en mutsuz, en isteksiz gelin olduğuna hiç şüphe yoktu. Ama babasını daha da kahretmemek için gülümsemeye çalışıyor, Bay Kuntz'un henüz göremediği iyi yönlerini anlatmaya çabalıyordu. Müstakbel koca iyi haberi Michel'den alır almaz şaşalı bir düğün töreni için hazırlıklar başlamış, pintiliği bir kenara bırakıp çuvalla para harcamıştı. Düğün arabası kısa bir süre sonra geldi. Bern'deki katedrale doğru hep birlikte yola çıktılar. Michel kendini giyotine götürülen suçlu gibi hissediyor, içi kan ağlıyordu. Şehirde bir şölen havası vardı. Her yer rengarenk, ışıl ışıldı ama bu onu hiç etkilemiyordu. Sonunda düğün töreninin yapılacağı katedrale geldiler. Bütün gözler Michelle'in üstündeydi. Gelinlik çok yakışmış, çok güzel olmuştu. Davetliler hayran bakışlarla ona bakıyorlar. O da babasının kolunda Baykums'a doğru ağır ağır ilerliyordu. Loş ve sevimsiz bu yerde, ruhu iyice kararmıştı. Kısa süren törenden sonra balayını geçirmek için Paris'e doğru yola çıktılar. Talihsiz kız 2 gün sonra çok acı bir haberle perişan oldu. Babasının yaşlı yüreği dayanamamış, geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştü. Michelle'in evliliği işte böyle kötü bir şekilde başlamış ve öyle de devam ediyordu. Klaus kahvaltısını bitirip okula doğru yola çıktı. Yarım saat yürüdükten sonra okuluna ulaştı ve sınıftaki yerini aldı. Öğretmenleri ve arkadaşları onu çok seviyorlardı. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen çok olgundu, güler yüzlü, düşünceli, şirin bir çocuktu. Dersleri de oldukça iyiydi. Ders aralarında bazen de dersler bittikten sonra arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor, onlarla şakalaşıyor, hep birlikte gülüşüyorlardı. Evde olmadığı kadar huzurlu ve mutluydu burada. Bu yüzden diğerlerinin aksine tatillerden nefret ediyordu. Ders bitiminde en yakın arkadaşı olan Eva ile birlikte yola koyuldu. Noel'e bir hafta kaldığı için küçük kız çok heyecanlı ve sevinçliydi. Tatilde neler yapacaklarını anlatıyordu. Noel'i Münih'teki büyükanne ve büyükbabasının evinde, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden gelecek akrabalarıyla birlikte geçirecekti. Eva çok heyecanlıydı çünkü çoğuyla ilk defa görüşecekti. Büyük amcası Bordeaux'dan, dayısı Vaduz'dan, halası ve eniştesi Salzburg'dan gelecekti. Noel'de siz ne yapacaksınız Klaus? Bilmiyorum Eva, hiçbir plan yapmadık. Ayrıca sizin gibi bir sürü akrabamız da yok. En yakın akrabam annemin annesi. O da Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyormuş. 2-3 yaşlarındayken beni ve Frank'ı görmeye gelmiş ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Babamın akrabası olup olmadığını bilmiyorum. Küçük Eva, sizin için üzücü bir durum Klaus deyip iyi günler diledi ve yoluna devam etti. Küçük çocuk boynu bükük içeri girdi. Merhaba Klaus, merhaba anne. Ne var, kötü bir şey mi oldu oğlum? Hayır, her şey yolunda. Yalnız bir şey sormak istiyorum. Bizim hiç akrabamız yok mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Az önce Eva ile konuştum. Noel tatilini akrabalarıyla Münih'te geçireceklermiş. Biz tatilde ne yapacağız anne? Küçük oğlunun bu sözleri Michelle'i çok etkiledi ve yumuşak bir sesle cevap verdi. Klaus, bu koskoca dünyada ben yapayalnızım. Yüzlerce kilometre ötedeki annemden başka hiç kimsem yok. Babanın kimi var kimi yok bilmiyorum. Sen de bilirsin, sır küpü gibidir. Ayrıca daha Noel hakkında onunla konuşmadım. Peki büyük annemin yanına gidemez miyiz? Annemi görmeyi çok istiyorum oğlum. Son görüşmemizin üzerinden 5 yıl geçti. Ama baban Noel'i biz olmadan geçirmeyi kabul etmez. Yazın okulun tatile girince gideriz. Yazın hem bol bol vaktimiz var hem de Fransa çok daha güzel olur. Klaus hiç sesini çıkarmadan odasına çıktı. Çatı katındaki odası konağın arka bahçesine bakıyordu. Etkileyici bir manzaraya sahipti. O ağaçlarla süslenmiş dağları seyrederken kar yağmaya başladı. Elke'ye yemek yedirirken Michel yağan karı fark etti. Gökten yavaş yavaş süzülen tanelerin hepsi ona Lyon'da geçirdiği çocukluğunu hatırlatıyordu. Saçı iki yandan kırmızı kurdelelerle bağlı küçük kız, afacan arkadaşlarıyla kar topu oynardı. Yere düşüp düşüp kalkar, ne annesinin sözüne ne de soğuğa aldırmaz, oradan oraya gülerek koşardı. Mevsimlerin her birinin ayrı ayrı tadı vardı onun için. Haşarı bir erkek çocuğu gibi eve girmek bilmezdi. Bazen evlerinin bahçesinde, bazen korulukta oynar, mutlaka yapacak bir şey bulurdu. En büyük zevki rengarenk çiçeklerden toplamaktı. Dağ tepe, bayır çayır dinlemez, bütün renkleri bir araya getirmek için uğraşır dururdu. Bir gün haylaz oğlanlardan biri elindeki çiçek demetini alıp yapraklarını koparmıştı. Hiddetten köpüren Michel, atmaca gibi oğlanın tepesine binmiş bir güzel dövmüştü. O an yüzünde bir gülümseme beliren genç kadın farkına varmadan yemeği Elke'nin yüzüne gözüne bulaştırmış, kızı palyaçoya çevirmişti. Elke'nin yüzünü sildikten sonra çatı katına çıktı. Koridorun sonunda bulunan Frank'ın odasına girdi. Frank 11 yaşında görme özürlü bir çocuktu. Michelle'i yiyip bitiren üzüntünün nedenlerinden biri de onun kör oluşuydu. Frank iyice içine kapanmıştı. Günü büyük kısmını odasına geçiriyor, kendini fazlalık olarak görüyordu. Hiç arkadaşı yoktu. Onunla tek arkadaşlık eden kişi küçük kardeşi Klaus'tu. Yaşıtları gibi gülüp oynamak, onlar gibi okula gitmek, avukat olmak istiyordu. Ama artık hiç ümidi kalmamıştı. Kendi kendine okula asla gidemeyeceğim. ne işim ne arkadaşım olacak benim diyordu. Hayatı kendine zindan ediyordu. Michel hissettiklerini çok iyi anlıyor, ne yapacağını bilmiyordu. Kör olmak ve kör bir çocuğa sahip olmak gerçekten zordu. Frank'ın merdivenleri inip çıkması, evde istediği bir yere gitmesi, yolda yürümesi, hatta yemek yemesi bile bir problemdi.